bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kapetanios Yunan İç Savaşı 1943-1949 Dominik Eudes Bölge Yayınları 2. Baskı Nisan 1995 Türkçe'ye çeviren Yavuz Alagan. Bu kitap 422 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Şubat 2010. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Yunanistan'da İtalyan ve Alman işgaline karşı başlayan direniş daha sonra iç savaşa dönüştü. Bu dönemde ülkenin nüfusu 7 milyondu ve çağımızın en kanlı çatışmalarından biri olan bu savaşta 600 binden fazla insan öldü. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde büyük devletler arası denge yeniden oluşurken ödenen hayli yüksek bir faturaydı bu. Yunan direnişinin bütün gerçeklerini çok iyi sergileyen son derece değerli bir çalışma. New Statesman. Yunanistan'ı denetimi altına almak için İngiliz erkinin giriştiği sinsi ve acımasız deneyimin çarpıcı anlatımı. Observer. Son derece iyi yazılmış, capcanlı bir döküm. Yunanistan üzerine ciddi bir çalışma yapmak isteyenler bu kitabı elinden bırakamaz. Books and Bookman. Trajik ve unutulmaz. Times Lit Supplement. Yoldaşlar, beni sorarlarsa sana, bir kurşunun beni durdurduğunu söyleme onlara. Söyleme bahtsız olduğumu, denizlerin ötesindeki o kederli ülkede evlendiğimi söyle onlara. Karımın anası koca bir yassı taştır şimdi. Çakıl taşlarıdır erkek kardeşlerim ve gelinim benim kara topraktır. Klep türküsü. Yazarın notu. Burada bu Yunan trajedisi tarihinin yazılmasını yardımları ve tanıklıklarıyla mümkün kılan kişilerin çoğuna bilinen nedenlerden ötürü ismen teşekkür edemiyorum. Bu insanların çoğu kendi yaşadıkları hakkında değil başkalarının yaşadıkları hakkında konuştular. Onların deneyimleri bu kitapta biçimlenen öykü içinde birbirine bağlanmıştır. Şüphesiz bu konunun tüketildiği anlamına gelmez. Resmi kayıtların çoğunu örtbas eden kayıtsızlığa ve tüm ülkeyi boğan korku dolu kasıtlı suskunluğa rağmen, mozaikteki bu birkaç parçanın yaşayan Yunanistan'ın belirli bir yüzeyinin gün ışığına çıkarılmasına yardımcı olabilmesi mümkündür. Kitapta adı geçenler beni bağışlasınlar. Onlar adına tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Kullandığım kaynakların tamamını belirtmediğim için okuyucu da beni bağışlasın. Kitaplarını yazmam için bana esin veren tüm kapetanyoslara, tüm politik kadrolara, Atina, Paris, Bükreş, Prag ve Belgrad'daki tüm eski partizanlara en sıcak duygularla teşekkür ederim. Ön söz. Dominik Eudes'in kitabı, çağımız tarihinin sadece Yunanistan'la ilgili kısmına değil, bir bütün olarak çağdaş tarih anlayışımıza yapılan önemli bir katkıdır. Kitap, Yunan tarihi alanında kendi türünde yapılan tek çalışmadır. Eudes, öyküyü en önemli olgular düzeyinde bile daha önce hiç anlatılmamış bir dönemi, kendi sürekliliği içinde ayrıntılı olarak aktarır. Suskunluğun nedenlerini merak edenler, aradıkları yanıtı metinde bulacaklar. Yazar, daha rahat okunabilmesi için popüler bir anlatım biçimi kullanıyor. Nedir ki bu kitabın sadece düş gücüne dayalı, imajinatif bir yapıda olduğu anlamına gelmez. Ayrıntılar bile sağlam ve ciddi kaynaklarda temellendirilir ve anlatım bize her şeyin iki yanı sorgulanmasıyla yazılı belgelerden sözlü tanıklara götürür. Burada kendi milliyeti yazara büyük yardım sağladı çünkü harekete katılmış kişilerin çoğu kendi yurttaşları yerine örneğin bir Fransızla konuşmuş olsalardı, kendilerini bu derece serbest hissedemeyeceklerdi. Yazar, kullandığı tüm kaynakları açıklamıyor. Bu tarihsel bir çalışma için talihsizlik olabilir ama yine de yazara güvenen tanıkların korunması esastır. Anlatımsal tarih eleştirilemez. Çünkü o olayların gidişini anlatır. Burada esas olan olaylardır. Önemli olguların, kulaktan kulağa yayılan öykülerin dokusu içinde dağıtılması eğilimi bazı durumlarda olumlu görülemez. Ödes kitabında bu tuzaktan sakınmaya çalışıyor. Hiç kimse yazarın yorumlarını ve yargılarını bütünüyle kabul etmek zorunda değil. Belki de pek çok nokta tartışmalara yol açacak. Bununla birlikte yazar öyküsünü işçi hareketine son yıllarda egemen olan iki strateji arasındaki farklılığı ön plana çıkaracak şekilde kurdu ve anlatımını da her yandan izlediği bu sınır çizgisi çerçevesinde örgütledi. Farklılıkların yazarın ileri sürdüğü alternatifler temelinde ortaya çıkmış olduklarını kabul etmesek bile, bunların iki temel politik ve stratejik konumu yansıttıkları reddedilemez. Bir yanda sürekli bir halk savaşına ve bu savaşın kendi stratejisi içinde belirli bir kitle çizgisine ulaşan ve somut durumun somut analizine dayanan bir konum. Öte yanda kitlelerden kopuk, karma bir kent ayaklanması stratejisini ya da klasik savaş tarzını savunan bir konum. Yani bir yanda politik olanı askeri olanın üzerinde gören, diğer yanda ise askeri olanı politik olanın üzerinde gören bir strateji. Diğer bir düzeyde, bir yanda köylülerin çoğunluğu oluşturdukları Yunanistan gibi bir ülkede, kentlerin kırlardan kuşatılmasını savunan bir çizgi, öte yanda kentlerin devrimci fırtına merkezleri olduğu fikrine her güçlüye katlanarak sıkıca sarılan bir çizgi. Sonuç olarak, bir yanda halka ya da halk kitlelerine önem veren devrimci bir işçi köylü ittifakının kabul edilmesini temel alan bir çizgi, diğer yanda hem halk kitlelerinin potansiyelini olduğundan az değerlendiren hem de temel olarak köylülüğe güvenmeyen bir çizgi. Ödes bu ikinci çizgiyi Stalin ve Yunanistan Komünist Partisi ile birleştirirken birinci çizgiyi Kapatenios'la bu çizgi yönünde güçlü eğilimleri olan kendiliğinden Yunan halk hareketiyle özdeşleştirir. Yunanistan Komünist Partisi'ne gelince metinde de çarpıcı biçimde gösterildiği gibi ikinci çizgiyi izlediği gerçeği bir yana, bu partinin sürekli olarak sağa ve sola doğru sadece rastlantılara bağlı olmayan bir dizi ani sapmayla sanki doğru çizgi tüm bu zikzakların kendiliğinden bir sonuç ürünü olarak ortaya çıkacakmış gibi gelişen bir çizgi izlediği görülür. Bu basitçe birbirini izleyen değişmeler sorunu değildir. Çoğu zaman aynı anda iki ayrı strateji vardı, öyle ki partinin bir sağ-sol çizgi olarak betimlenebilecek şeyi izlemek durumda olduğu görülür. Bu kitabın ortaya getirdiği Yunanistan çerçevesini aşan sorunlar hala güncelliklerini koruyorlar. Bununla birlikte Yunanlılar Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana geçen süre içinde gerçek bir sosyalist devrimi başarma girişiminde bulunan tek halktır. Bu kitabın Yunanlar için taşıdığı önem açıktır. Bu kitap, olayların tüm gelişimini aktaran, sorulması gereken soruları soran ve ele alınması çok uzun bir süre ertelenmiş olan bir savaşı gözlerimizin önüne serebilen ilk metindir. Nikos Polantses, Paris 1970. Bölüm 1. Halk Ayaklanması 1942 ila 1944. Afişte polisin aradığı kişinin üç ayrı fotoğrafı görülüyordu. Biri tam cepheden, geniş ve sert, diğer ikisi zayıf ve kartalsı görünümleriyle profilden. Kalın bir sakalla karartılmış, bir avcının keskin bakışlı ifadesine sahip güçlü bir yüz. Resmin altında Yunanistan'da demokratlara karşı 1936'dan beri sürdürülen sürek avı sırasında polisçe verilmiş ve kalın harflerle yazılmış bir seri numarası. Aranıyor. Thanasis Claras, namı diğer Miserias, namı diğer Aris Velocues. Başına yüz binlerce drahmi ödül veriliyordu. Kağıt drahmiler bin kat devalüe edilmişti. Almanya, İtalya ve Bulgaristan'ın üçlü işgali altında geçen iki yıl içinde gerçekleştirilen çılgınca yağma Yunan parasının olanca kanını sömürmüştü. Siyah renklerin hakim olduğu resmi duyuru kırmızı ve yeşil duvar yazılarıyla çevrelenmişti. Ulusal Kurtuluş Cephesi, EAM, Atina, Pire ve varoşlardaki tüm beyaz duvarların üzerine direnişin ve müttefiklerin günlük ilerleyişlerini, komünistlerin güçlü desteğini belirten kırmızı boya ile kaydediyordu. Aynı şeylerden esinlenen Panhellenik Gençlik Örgütü, EPON ise yeşil renk kullanıyordu. Alışılmışlığın dışında soğuk ve kapalı geçen 1943 Mart'ının başlarında duvarlarda görülen yeni yazılar, Rusların Stalingrad'da kazandıkları zaferi ve İngilizlerin Orta Doğu'daki ilerleyişlerini kutladılar. Fakat duvar yazılarına hakim olan esas konu Yunanistan'ın kurtarılmış dağlık bölgelerindeki partizan faaliyetleriyle ilgiliydi. Bu dağlarda eski bir efsane yeniden doğuyordu. Bu efsane, Türk işgaline karşı 400 yıllık direnişin, Yunanistan'ın Yunan kalma azminin, kleplerin öyküsüydü. İsyanın eski bir gelenek olduğu çıplak ve sarp dağlık bölgede işgalciye karşı kendiliğinden bir ayaklanma başlamıştı. Bölgenin ele avuca sığmaz insanları, andartlar, efsanevi ve savaş deneyimli reislerinin, Kapetanios'un önderliğinde başkaldırmışlardı. Bu yaşayan gerilla destanının ardındaki harekete geçici ruh, ismi eski kleptik türkülerin uzayıp giden mısralarıyla dokunan Aris Velociotis'ti. Üç rahip Atina'nın eteklerindeki dar bir caddede yürüyorlardı. Cübbeleri kırmızımsı çamurla ve koltuk altlarından yayılan gri ter dalgalarıyla lekelenmişti. Ortada yürüyen papaz cübbesinin altındaki rahibin Aris olduğu açık seçik görülebiliyordu. Diğer ikisinden daha kısa boylu olan Aris, diğerleri üzerinde sağlam, haşin ve mütehakkim bir etki yaratıyordu. Çepeçevre varoşlarda pek çok sayıda yarı yarıya parçalanmış poster, onun mahkum edilmiş görüntüsünü duvarlarda sergiliyordu. Fakat o, bütün bunları dikkate almıyor gibiydi. Alman ve İtalyan devriyeleri tarafından gece gündüz kontrol altında tutulan Atina'ya gelmekle büyük bir tehlikeyi göze alıyordu. Aris, Yunanistan Komünist Partisi, KKE, Merkez Komitesince Atina'ya çağrılmıştı. Adının halk türkülerinde kahraman olarak geçmesine rağmen, Aris'in burjuva liberal çevrelerdeki görüntüsü farklıydı. Bu kana susamış bir fanatiğin görüntüsüydü. Gelmeyi ve açıklama yapmayı kabul etmiş, fakat efsanenin bir parçası haline gelen sakalını kesmeyi reddetmişti. Artık sokaklar uyanıyordu ve yoldan geçen biri onu tanıyabilirdi. Aris'i gizleyen tek şey üzerindeki papaz giysisiydi. Böylece üç adam tamamen tanınmaz olmuyorlardı fakat giysilerinin kıvrımları hiç de kutsal olmayan bir cephaneliği gizliyordu. Üç gerilla İtalyan askeri karakolunun önünden ağır adımlarla geçerlerken nöbetçilerden biri onların papazdan çok askere benzediklerini fark edebilirdi. Fakat uykulu nöbetçi şu boş inancı biliyordu. Uyanır uyanmaz görülen üç papaz kötü talihin habercisidir. Nöbetçi hiçbir şey sormadan parmaklarını çaprazlayarak belanın geçip gitmesine izin verdi. Dükkanlar ve kahvehaneler açılıyor, pencerelerde kadınlar görülüyordu. İnsanlar sokaklara çıkıyor, bir kap zeytinyağı, birkaç nohut, yarım şişe şarap, biraz şeker ve ancak düşlenebilecek şeyler için sürdürülen umutsuz gündelik çalışma başlıyordu. Bu insanlar akşam her zamanki gibi gazete kağıdına sarılı, iğrenç bir saman ekmeği somunuyla evlerine döneceklerdi. Bu sıska fakat inatçı insanlar, zulüm altında bütün güçleriyle çalışarak güçlüklere ve açlığa boyun eğmeyi reddediyorlardı. Aris ve beraberindekiler için açıkta yürümek giderek daha tehlikeli oluyordu. Bir taksi çağırdılar, sahte bir adres verdikleri şoföre bir süre sonra durmasını söylediler. Arka koltukta ağır, siyah bir el çantası bırakarak arabadan atladılar ve caddenin alt tarafında gözden kayboldular. Üç rahip, şoförün seslenmesine vakit bırakmadan uzaklaşıp gitmişlerdi. Geride ibadetle bağdaşmayan bir malzeme bırakmışlardı. Çanta ağzına kadar el bombasıyla doluydu. Aris'in geldiği haberi tüm kentte duyulmuştu ve telefonlar bu haberle uğulduyordu. Öğle sonrasının ilk saatlerinde KKE, Politik Büro ve EAM Merkez Komitesi üyesi Andreas Tizimas, üç adamı gamalı haçla kirletilmiş beyaz akropolisin ayakları dibindeki bir evde karşıladı. Aris'in politika gereği sakalını kesmek zorunda olduğu görülüyordu. Ayrıca tedbir gereği polis dosyalarında belirtilmiş altın dişini de çektirmeliydi. Şimdilik kişisel görünümünün yüzeyselliğiyle sınırlı olan bu çocukça durumun gerisinde son derece önemli gerçek sorunlar yatıyordu. İki gerçeklik, iki farklı görüş arasında bir çatışma, farklı fakat birbirini tamamlayan iki mücadele anlayışı. Karşı karşıya iki kaya. Direnişin yer altında sürdürülmesi gereken Atina'da devrimci teorisyenlerce oluşturulan gizlilik yöntemleri, güvensizlik, aşırı tedbirlilik ve gizlilik atmosferi içinde uygulanıyordu. Aris'in bölgesinde, Rumeli dağlarında ise açık direniş, daha özgür bir hava içinde her yeni günün getirdiği sorunlara uygulanabiliyordu ve herhangi bir doğmaya ya da yasal modele ihtiyaç duyulmaksızın yürekten geldiği gibi sürdürülebiliyordu. Aris, halkın bu derece açıktan güvenini sağlayan mücadele içinde kışkırtma, provokasyon yolunu bilinçli olarak seçmişti. Şimdi Elas, Yunanistan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun doğuşundan 14 ay sonra Aris, onun bir provokatör olduğundan yarı yarıya kuşkulanan doğmanın muhafızlarınca yargılanmak üzereydi.